güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını güne bakan. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Avrupa Yeşil Mutabakatı 2030 İklim Nötr Akıllı 100 Şehir kapsamında İstanbul ve İzmir iki pilot şehir olarak Türkiye'den seçildi. Yine bu mutabakatın Yenilenebilir Enerjiye Adaptasyon Programı çerçevesinde de 4 ilimiz seçildi. Bu illerimiz hangileri, neden bu iller seçildi? Yenilenebilir enerjiye tümüyle geçiş için gerekli olan inovasyon nedir, nasıldır? Detayları Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yenilenebilir Enerji Birliği Eurosolar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar hocamızla konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Altaylardan Balkanlara köşemiz var. Bugün tarihimizdeki öncü kadınları konuşmak istiyoruz sizlerle. Tomris Hatun, İlbilge Hatun, Terken Hatun, Altuncan Hatun, Devlet Hatun, Selçuk Hatun, Fatıma Bacı, Melike Hatun bunlardan yalnızca birkaçı. Konuğumuzsa Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimiz ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Başka kimim var? Gecemde, gündüzümde sen. Senin için atan yüreğimin yangınını bir bilsen. Neler, neler, neler, neler, neler yaşatıyorum. Neler, neler, neler, neler, ne savaşlar.
Mışıl mışıl uyuyor, duygu nedir bilmiyor. Ben yoruldu. Dön gel, her şey kalsın. Yalnız aşkla, yalnız aşkla. Dön gel, affettim kendini akla. Yalnız aşkla, yalnız aşkla. Dön gel, yat gel, bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda, yalnız sanadır bu hasretim. Dön gel, vaktimiz daraldı zaten. Şu yalan dünyada yen inadı sevdiğim. Yat gel, bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda, yalnız sanadır bu hasretim. Zaten şu yalan dünyada yen inadı sevdi.
Güne Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Yenilenebilir Enerji Birliği Eurosolar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Kolaylıklar diliyoruz hocam. Çok önemli bir konuyu konuşacağız bugün, sevgili dinleyicilerimize aktaracağız. Şimdi yenilenebilir enerji diyoruz. Aslında çok duyduğumuz bir sözcük ama kimimiz algılayabiliyoruz hani tam olarak neyi kastettiğimizi. Kimimiz çok da iyi anlayamayabiliyoruz. Öncelikle bu kavramı biraz bize anlatmanızı rica edebilir miyiz? Nedir yenilenebilir enerji ve neden bu kadar ihtiyacımız var? Özellikle bu son yıllarda dünya olarak bu enerjiye.
Yenilenebilir enerji dediğimiz şey güneşin ısısı ışığı atmosferin içine girip suları buharlaştırıyor, içme suyumuzu temin ediyor.
Evet.
Bitkiler fotosentezle güneşle beraber gıdalarımızı temin ediyor. Asıl en önemlisi de dünyanın etrafı -60 derece uçağa bindiğinizde -60 derecelik bir buzdolabının içindeyiz biz aslında. Ama burası -60 derece değil. Nedeni her sabah güneşin ısısının ışığının bulutlardan da geçerek yeryüzüne gelmesi, bütün bu faaliyetleri yapar hale gelmesi. Yani güneşin ısısı ışığı her yere ulaşıyor. Ulaştığı her yerde insanları özgürleştiriyor. Ayrıca da onu kullanmak için kimsenin birbirini kömür, doğalgaz, petrol gibi kötü davranması, savaşlar olması gerekmiyor.
Gerek almıyor.
Bir bu. İki, güneşin ısısı ulaştığı her yerde farklı yüzeyleri farklı hızlarda ısıttığı için hava hareketleniyor. Isınan hava yükseliyor biliyorsunuz. Ve ısınan havanın yükseldiği yerlerde hareket halindeki havanın kinetik enerjisine Biz rüzgar diyoruz, rüzgar enerjisi. Onun dışında yerin altında jeotermal merkezi dünyanın biliyorsunuz bir 6000 derecede magma var. Deprem bölgelerinde yüzey alanlarda jeotermal kaynaklar var oluyor, potansiyeller. Yani güneş, rüzgar, bir de fotosentezle oluşmuş ormanlar, ağaçlar, bitkiler, onlara da biyokütle enerjisi diyoruz. Zaten dünyanın oluşumunda bundan 4 milyar yıl önce hiçbir şekilde oksijen yoktu dünyada. Sadece karbondioksit ve metan vardı. 2 milyar yıl önce fotosentez başlayınca bitkiler karbondioksiti alıp yerin altına gömdükçe oksijen verdiler. Ve son 400 bin yıldır da %20'ye çıktı oksijen. Böylece yaşam başladı. Hı hı. Yani güneşin sayesinde bütün bunları var. Şimdi tabii ki 1850'lerde bu teknolojiler olmadığı için kömürü alıp yakmışız. Yaktıkça atmosferi ısıtıyoruz.
Evet.
Şimdi artık bütün dünya anladı ki kömür, doğalgaz, petrol yerin altında kalmalı. Ve güneşin ısısı ışığıyla artık tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Onun detayına girebiliriz. Yani enerjide çözüm olarak sınırsız kaynağı olan, şimdi artık teknolojisi olan, yani o kaynağı insanların ihtiyaç duyduğu elektriğe, sıcak suya, buhara, hidrojene dönüştürecek rüzgar türbinleri, fotovoltaik panelleri artık gelişti, ticari olarak var. Ve bunlardan elektrik üretimi, bunlardan ısı üretimi bütün alternatiflerine göre daha ucuz hale geldi. Böylece çözüm artık %100 yenilenebilir enerjiye dönüştü. Ve kimsenin hani birbirine alıp satamadığı güneşin ısısını, ışığını kimse alıp özelleştirip birbirine satamıyor. Herkesin ortak malı. Onun için de daha çok insan kullandıkça ucuzluyor. Ama kömür, doğalgaz, petrol tabii biliyorsunuz daha farklı. Yani talep oldukça fiyatı artıyor. Ve birilerinin elinde olduğu zaman da savaşlara neden oluyor.
Evet.
Böyle bir durum. Yani yenilenebilir enerji konsepti böyle bir şey.
Evet, ne ülkeleri birbirine düşürüyor, ne
tabii
bizim
düşürür,
bağımlılığımızı bir ülkeye ya da bir topluluğa bağımlı olmamıza sağlıyor.
Evet.
Ne de hani dediniz ya özgürleştiriyor toplumları diye, aslında özgürlük özgürleştiriyor bir anlamda. Hangi alanlarda kullanabiliriz? Tabii. Birkaç saydınız, fotovoltaik pillerden bahsettiniz, rüzgar türbinlerinden bahsettiniz. Hani genel olarak hangi alanlarda biz bu enerji kaynaklarını kullanabiliyoruz?
Her alanda. Şimdi normalde herkese eşit ulaştığı için eşitlikten söz ediyoruz. Ulaştığı her yerde güneşin ısısı, ışığı başka yerlere bağımlı azalttığı için özgürlükten, bir de savaşmak zorunda olmadığımız için barıştan söz ediyoruz. Yani böyle bir kaynaktan söz ediyoruz. Ve hani yerin altında bir şeyler aramaktansa kafanızı yukarı kaldırdığınızda her gün güneşin ısısı, ışığı ücretsiz olarak varlığını sürdürüyor. Şimdi sorunuza gelince, şimdi insanların kentlerde ihtiyaçları nedir? Elektrik üretmek diyelim. Elektrik üretip işte buzdolabı, televizyon vesaire hepsi çalıştırılacak. Elektriği en ucuz artık güneşle rüzgardan üretebiliyoruz. En önemli şey. İki, ulaşım var kentlerde. Üç, binalar var. Şimdi mesela ben kendi evimi tümüyle güneşle çalışan, doğalgaz olmayan, ısı pompasından elektrik üreten, onunla bütün ısıtma soğutmasını yapan bir ev haline getirdim. Artık bu mümkün dünyada.
Hocam peki binalarda... bunu yapmak için ne kadarlık bir maliyet gerekiyor? Ben hani tabii sonraki maliyetten ne kadar düştüğünü tahmin edebiliyorum ama hani ilk etapta herkes evini çevirmek istese.
Yani bir defa en ucuz, ama benim yaptığım evde ben bir deneysel çalışma da yapıyorum. Her radyatörün ne kadar enerji tükettiğini, enerji verimliliğini otomasyonla tespit ediyorum. Bütün ısıyı kontrol ediyorum. Her yani odaya girdiğimde lamba yanıyor, çıktığımda sönüyor. Yani bu biraz daha deneysel oldu. Ama şu anda belki onu da soracaksınız. Bütün bu yaşanan sorunlardan sonra Avrupa yeni kadın başkanlarının liderliğinde Kasım 2019'da değişti Avrupa Komisyonu'nun yönetimi ve 2050'de tüm Avrupa'nın iklim nötr olması kararlaştırdı.
İklim nötr ne demek tam olarak hocam?
İklim nötr kesinlikle pirincin taşını ayıklamak gibi kentlerde ne kadar fosil yakıt kullanımı varsa, kömür, doğalgaz, petrol, onları ayıklayıp yerine yenilenebilen enerji kullanmak demek. Mesela Hollanda 2020'de tümden itibaren tüm trenlerinin elektriğini rüzgardan üreteceğini deklare etti. Hı hı. En ucuz çünkü bunu yapıyor. Şimdi sizin nerelerde kullanılıyor dediğiniz ulaşımda, evet, konutlarda, sanayide tümüyle yenilenebilen enerjiye geçmek. Ama sanayide, çimento sanayinde, demir çelik sanayinde, uçaklarda ve gemilerde elektriğin dışında önce hidrojen üretmek, yeşil hidrojen diyoruz ona. Yani elektrolizle üretilecek hidrojenin yenilenebilir enerjiden üretilen elektrikle üretilmesi.
Bu hidrojen çok kıymetli bir element ama hani o belki biz sadece adını H2O'nun H'ında o hidrojen H'sini tamam, tanıyoruz tamam, evet, ama başka nerede gerekiyor hidrojen?
İşte şu anda demeye çalıştığım gibi tümüyle pirincin taşını ayıklamak için, evet, çimento sanayinde, çelik sanayinde, uçaklarda, gemilerde ayıklayabilmek için hidrojenden elde edeceğimiz sentetik yakıtlara ihtiyacımız var. Evet. Nedir bunlar? Amonya mesela. Şu anda uzay gemilerinin hepsi amonya ile çalışıyor. Ve yani sentetik yakıtlarla çalışıyor.
Hepsinin ana elementi hidrojen mi bütün bu yakıtların?
Yok. Yani hidrojenden sentetik olarak diğerleri üretilebiliyor. Farklı şeyler. İçinde hidrojen olan yakıtlar üretilebiliyor. Ama yerin altından fosil yakıtı alıp yakmıyorsunuz.
Evet.
Ve hidrojen de sıfır karbon olduğu için geleceğin yöneldiği alan. Yani hidrojen bir köprü vazifesi görüyor. Hidrojeni de yakabilirsiniz. Hidrojeni de taşıyabilirsiniz. Onu depolayabilirsiniz. Yakıt ücreti dediğimiz şeyler var. Orada havanın oksijeniyle hidrojeni arabanın üstünde birleştiriyorsunuz. Su ve elektrik elde ediyorsunuz. Evet. Elektron elde. Yani bunlar ileriye doğru bir kısmı var olan, bir kısmı da yeniliklerle geliştirilmekte olan teknolojiler. Yani ama hedef, Avrupa Birliği'nin iklim nötr hedefi 2050'de bütün Avrupa'nın şehirlerinin karbonsuzlaştırılması bir. İkincisi tümüyle elektrifikasyonu. Üçüncüsü de dijitalizasyonu. Hmm. Böylece hem enerji verimliliği hem yenilenebilir enerji sağlanabilecek. Ama bununla yetinmedi Avrupa Komisyonu 2050'ye böyle bir hedef koymakta. Para da ayırdı. Yenilikler, yani daha çok hidrojen üretmek, hidrojeni ucuzlaştırmak, yeşil hidrojeni gibi bir sürü şey yaptılar. Ama dediler ki bir de 2030 yılına bir hedef koyalım. Belli misyonlar koyalım. Nedir o misyon? Avrupa'da 100 şehri, şimdi 112 oldu o, 112 şehri 2030'da iklim nötr hale getirelim. Buralarda araştırmalarımızı sürdürelim. Bunlar laboratuvar olsun diğer Avrupa şehirleri için dediler. Bu şehirlerin arasına da
İstanbul ve İzmir girdi.
İstanbul'u eklendi. Yani bu 2030 hedefine sahip olan İzmir ve İstanbul eklendi. İkincisi de iklime adaptasyon. Yani şimdi iklim değişikliği oluyor, yangınlar çıkıyor, sel felaketleri oluyor, toplu ölümler bekleniyor. Bunların Avrupa için sorun olduğu için 2030'a kadar ülke seçelim, şehirlere sordular. Başvurmak ister misiniz? 2030'a kadar bu iklim adaptasyonu ile ilgili çalışmaları sizin ilçe dilinizde yapalım diye, bölgelerinizde yapalım diye. Türkiye'den başvuran şehirlerden İzmit, Bodrum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi seçildi buna da. Hı hı. Yani 2030'a kadar bu iklim nötr şehir olacak şehirlerde laboratuvar gibi diğer şehirlerde aktarılacak bilgiler üretilecek. Yani genelde artık eksen bu. Onun için her ülkenin kendi ülkesinin yeşil yaşam, Avrupa Yeşil Yaşamı ismi öyle diyor, European Green Deal diye, hı hı, Avrupa Yeşil Anlaşması diye. O kentlerde yaşayan tüm paydaşların, mühendisler, işte öğretim üyeleri, meslek odaları gibi sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu 100 şehir, ki bunların arasında İzmir'le İstanbul'da var, bir anlaşma, yani bir çerçeve sözleşmesi, bir kontrat imzalayacak Avrupa Birliği ile. Şehir kontratı deniyor ona. Ve sivil toplumla beraber o şehir adım adım 2030'da %100 yenilenebilir enerjiye geçmek için, iklim nötr olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Evet.
Bunun artık bir gerçeklik oldu. Bunu yapmadığınız zaman tabii işte fosil yakıtlarla uğraşıyorsunuz. O zaman da hani kazalar oluyor, başka şeyler oluyor.
Ve ekonomik olarak çok ciddi zarara uğruyoruz
tabii,
ülke
doğru,
olarak.
Doğru.
Hocam aslında seçilen iller bence çok manidar olmuş. Yani İstanbul sanayinin en çok geliştiği, İzmit keza öyle, Kocaeli tamamen sanayi şehirlerimiz, İzmir öyle.
Onların ve Bodrum bir de. Bodrum.
Bodrum da aslında turizmin en çok geliştiği bölgelerden.
Tabii.
Ya bu anlamda bence seçilen pilot bölgeler ülkemizin hani geneli içinde çok iyi veriler sunacaktır diye düşünüyorum. Peki siz bu 8 yıllık süreçte, şimdi 2022'deyiz, 2030'a kadar bu 8 yıllık süreçte ne öngörüyorsunuz? Sizce %100 olarak adaptasyon sağlayabilir miyiz iklim nötr projesine?
Sağlanır, çünkü mesela işte Bodrum, İzmir, ben üniversitemiz Bodrum ve İzmir'e de destek veriyor. Oralarda ön çalışmalar başlandı ve gayet de iyi gidiyor. Şimdi tabii bir şeyin avantajları da var. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon emisyonu kontrolü başlayacak 2026'da. Onun için Türkiye'de Avrupa Yeşil Mutabakatı'yla en çok ilgilenenler Avrupa ihracat yapan sanayiciler.
Evet.
Şu anda bir tarayın mesela internette. Sadece Sanayi Odası, Ticaret Odası vesaire Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir, nasıl ona uyum sağlayacağız diye çalışmalar sürdürüyorlar. Şimdi yenilenebilir enerjinin en ucuz olması da bütün yerel yönetimleri kendi enerjisini, bizim topluluk enerji dediğimiz, kendi sahipliğinde üretmesi gerekiyor. Ve çoğu belediyemiz de bu konuda adımlar atıyorlar ve çok hızlı atmalılar. Biz mesela Beykent Üniversitesi olarak ve Yenilenebilir Enerji Birliği olarak belediyelere uzun vadeli enerji, ekonomi, ekoloji karar destek modelleri oluşturuyoruz. Ve böylece onların mevcut durumdan enerji sistemlerinde ulaşım, konut, sanayi, tarım, geleceğe, çözüme, yani üyesi olacağımız Avrupa Birliği'nin hedefi olan iklim nötr kentlere ulaşmak için hangi adımları atacaklarını, onları hesaplayıp planlayıp yol gösterebiliyoruz.
Hı hı.
Yani bu da bizim hani topluma katkımız olarak,
evet,
üniversitemizin ve Yenilenebilir Enerji Birliği'nin şeyi. Bir de her sene bir konferans düzenliyoruz. İRENEK diye, yani İzmir, Rize, Edirne, Niğde, Edirne, Ceyhan.
Ha, güzel. Güzelmiş.
İRENEK.org diye.
Hı hı.
İzmir, Rize, Edirne, Niğde, Edirne, Ceyhan.
Hı hı.
.org sayfasında 13.sünü Mayıs'ta düzenleyeceğimiz 13. %100 yenilenebilir enerji konferansını yapıyoruz 13 senedir. Mesela onu işte ücretsiz, herkesin izlemesi lazım ki kendi meslek alanı, özellikle ben talebelerim Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi'nde ve Beykent Üniversitesi'nde, onlara ileride kariyerlerini geliştirmek için ve mesleksiz kalmamaları için, iş bulmaları için,
hı hı,
geleceğin teknolojileri olan, yani enerjide çalışıyorlarsa yenilenebilir enerji ve bu konularda çalışmalarını tavsiye ediyorum. Biz ona işte şeyimiz, yaşamımız bitmeden önce elimizde geldiğince bugüne kadarki birikimlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Tabii asıl gelecek onların geleceği.
Evet.
Bugün 20 yaşında olan talebelerimiz 2050 yılında 50 yaşında olacaklar. Ve artık onların çocukları ve torunlarını ilgilendiren bir şey olacak. Yani benim talebelerim 30 yıllık yaşamını ilgilendiriyor. Ya bu işle ilgilenecekler veya da işte bizim çekmeye başladığımız
sıkıntıların daha çoğunu çekecekler. Ve kendi,
yani 8.7 milyon kişi her yıl hava kirliliğinden ölüyor,
evet,
dünyada. Hava kirliliğinden sadece ölüyor. Yani koronada bile 6 milyon kişi öldü toplam bütün dünyada.
Evet.
8.7 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyor. Bunun da nedeni ulaşımda kullanılan fosil yakıtlar, kömür santralları, doğalgaz santralları ve petrol. Ya yani bunlardan arınmamız lazım. Onlar yerin altında gömülü olduğu zaman atmosferin içinde yaşam var. Yoksa
açığa çıktığı zaman yaşamına yazık ki tehdit etmeye devam ediyor. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Bildiğim kadarıyla yenilenebilir enerji dediğimizde aslında ta ilkokuldan, hatta anaokulu, ana sınıfından başlayan bir eğitim de söz konusu. Artık yeni eğitim müfredatında çocuklarımıza sürdürülebilir bir gelecek vaat edebilmek için onların aslında küçük yaşta eğitilip, hani dediniz ya, öğrencilerim 20 yaşındalar diye, belki 20 yaşına geldiklerinde çok daha bilinçli olarak, bu bilgileri haiz olarak o yaşa gelecekler ve sizin gibi değerli hocalarla gelecek için çalışmaya devam edecekler. Emeklerinize sağlık hocam, kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun. Aslında Birleşmiş Milletler'in de kararları doğrultusunda bizim Çevre Şehircilik Bakanlığımız da bütün belediyelerden iklim şeylerini, sıfır atık kurmalarını şey yapıyor. Ve Türkiye'de mevzuat da uygun, herkes kendi elektriğini üretebilir. Yani öyle bir imkan var. Onun için bunun bilginin yaygınlaştırılması lazım ve daha hızlı gitmemiz lazım.
Evet hocam, yani dediniz ya, evimi dönüştürdüm hızlı diye. Keşke sizin evinizi görebilsek, hani nasıl dönüştürdüğünüzü hepimiz öğrenebilsek de biz de aynı yolda yürüyebilsek.
Yani onu artık şeyde yaparız ama daha hızlı olması lazım. Daha süratli geçmek lazım. Çünkü yavaş yavaş olduğu zaman şuna benziyor. Ya %15-20 su içeyim, %90 arsenik içsem olura geliyor. Tamamıyla yüzümüzü gözümüzü güneşe dönüp tümüyle %100 yapmazsak, yani biraz arsenik içmek %5 bile içseniz insanı öldürür.
Evet hocam, çok haklısınız. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Sevgili saygılarla uğurluyoruz hocam. Sizi kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yenilenebilir Enerji Birliği Eurosolar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Avrupa Yeşil Mutabakatı 2030 İklim Nötr Akıllı 100 Şehir kapsamında İstanbul ve İzmir iki pilot şehir olarak Türkiye'den seçildi. Ayrıca İzmit ve Bodrum'da bu şehirlere katıldı. Yenilenebilir Enerji Adaptasyon Programı çerçevesi detayları hocamızla konuştu. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor. We'll be right back.
Altaylardan Balkanlara.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Altaylardan Balkanlara köşemizle devam ediyor. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar Sedin Hanım.
Hocamızı ayağının tozuyla bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Fatıma Bacı sempozyumunda konuşmaları vardı sabah saatlerinde. Konuşmalarını yaptılar değerli hocamız ama sempozyum devam ediyor değil mi hocam?
Evet, devam ediyor. Ankara'da günümüz ve geçmişi tartışan, konuşan bir konferans sempozyum var. Gün boyunca devam ediyor. Akşam saatlerine kadar Sincan'da Kültür Merkezi'nde oluyor. Hı hı. Lale Konferans Salonu'nda. Buradan da tekrar anons etmiş olduk, evet. Duyurmuş olduk.
Tek gün değil mi hocam? Bugün sabahtan akşama kadar sürecek.
Sadece bugün. Bugün için sabahtan akşama kadar devam eden gerçekten güzel bir etkinlik düşünmüş. Hı hı. Ve Fatıma Bacı adıyla da ilk kez düzenlenen bir bilimsel etkinlik.
Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldılar bildiğimiz kadarıyla.
Aynı salonun hemen önünde büyük bir toplantı, miting, açılış töreni var. Hı hı. İç içe programlar. Hı hı. Ve şu anda da herhalde diğer programda devam başlamış ediyor. Bulunuyor. İç içe hı hı. Devam ediyor programlar.
Evet hocam, neden böyle bir sempozyum yapma ihtiyacı duyuldu? Bu ilk mi yoksa öncesi var mıydı?
Fatıma Bacı Ankara'da ve Türkiye'de ilk kez yapılan bir sempozyum. Yani bu
Türkiye'de de ilk.
Evet, Fatıma Bacı'yı anma toplantısı adıyla da olsa bu isimde bir toplantı olmadı. Yani bilimsel etkinlik, sosyal etkinlik olarak bu ismi ilk kez anıyoruz. Fatıma Bacı karakterini bütün sempozyum boyunca konuşuyor, tartışıyor, bildir sunan akademisyenler, yazarlar ve konuyla ilgili sanat ve bilim insanları bir araya geldiler. Etkinlik kapsamında tabii Fatıma Bacı ve Bacı kazasının kültür atlası tanıtıldı. Bir de öyle bir...
Bu arada Bacı kazası Sincan.
Bacı kazası Sincan'ın eski vilayet adı. Yani vilayetken Osmanlı vilayet kanunnameleri içerisinde ayrı bir il olarak tanımlanmış bir yer. Ankara sancağına bağlı tabii. Ankara bir sancak. Büyük il olarak tanımlanıyor. İle bağlı ayrı bir kaza merkezi. Vaktiyle 16. yüzyılda vilayet adını almıştı. Bacı adı da Fatıma Bacı'dan kalan bir yer adı. İsmini oradan alıyor.
Bacı'nın bir kelime anlamı var mı? Hani bizim
Bacı,
bildiğimiz anlamı dışında.
Bacı Türkçe bir sözcük. Kız kardeş demek. Yani herhangi bir başka anlamı yok. İkinci bir anlam. Hı hı. Üzerinde değerlendirme yapılabilir.
Bizim bildiğimizde
ama,
öyle deriz bizim, hep. Bacım,
tabii
kardeşim,
Türkçemizde yerleşmiş, kardeşim. Kabul ettiğimiz birinci anlamı. Kız kardeş anlamında kadınlar arasında veya erkekler arasındaki kardeş tanımlamasında kardeş tanımında Türkçe'de erkek ya da kız için ayrı bir tanımlama ya da sıfat konulmaz aslında. Yani mesela şunu ifade etmek istiyorum. Kardeş kardeştir. Evet. Kız ya da erkek olarak bir ayrım gözetilmez. Ancak bacı sözcüğü ayrı bir ifade olarak kullanılıyor. Kardeş tanımlamasının yanı sıra. Kız kardeşi kastetmek için tanımlama belirteç olarak eklenmiş. Diğer taraftan biz ahi sözcüğünü de bacı karşılığında kullanıldığını görüyoruz. Ahi sözcüğü de kardeşim demek, kardeş demek.
Ama ahi erkek için, bacı da kadın için kullanılmış.
Öyle biliniyor idi ama yapılan araştırmalarda kadınlar için de ahi sözcüğünü görüyoruz. Fatıma Bacı'nın bazı belgelerde ismi ahi Fatıma'dır mesela. Hmm. Ahi Fatıma Bacı. Yani evet. Hem ahi evet. Hem bacı olabiliyor. Mesela paşa lakabını biz sadece erkeklere verilen bir lakap olarak anlatırız, biliriz değil mi?
Evet.
Toplum da böyle bir hafızaya sahiptir. Ortak bir kültürdür. Ancak paşa lakabının kadınlara da isim olarak ve lakap olarak verildiğini görüyoruz. Bunun sebepleri var. Mülk sahibi ise ve hatun kişi ise, hatun kişi... Bu şu anlama geliyor. Yani kişi sözcüğü bakın sadece eril dişil anlamında bir fark değildir. Türkçe'de baktığımız zaman kişi hem erkek hem kadın için kullanılan bir ifadedir. Kadın da bir kişidir, erkek de bir kişidir. Ve paşa lakabı ikisine de verilmiştir. Çünkü mülk edinme hakkı var ve mülk kadına aitse paşalık sahibidir. Paşalık sonuçta bir arazi lakabıdır. Araziye sahip olmakla ilgili bir lakaptır. Sonuçta mülk edinme hakkı olan her türlü kadın vakıf kurabilir, o mülkünü yönetebilir, ticari bir işletme açabilir. Bunlarla ilgili belgelerde biz sık sık erkek kadın lakaplarının birbirini yerine kullanıldığını görüyoruz. Bu ilginç bir tanım tabii. Bizim dilimizde baktığımız zaman dayısı olmak diye bir tabir var. Sunu'da bulunan hocalarımızdan birisi dedi ki dayısı olmak tabiri mesela amcası ya da emücesi olmak şeklinde bir deyimle karşılanamaz dedi. Neden Türkçe'de senin dayın var mı diye bir söz yerleşmiştir ya da dayısı olmaktan maksat nedir? Kadın ve bacı karakteri üzerinden akrabalık ölçütleri gelişir Türk kültüründe. Orta Asya'da da böyledir. İslamiyet öncesinde ve sonrasında da bu devam eden bir mütevatir yani süreklilik halinde ortak kültür şeklidir. Kadın erkekle aynı görevleri üstlenmek üzere yetiştirilir. Bozkır medeniyetinin özelliğinde hayatta kalabilmek sadece erkeğin görevi değildir. Çünkü erkeğin olmadığı yerde kadın erkeğin görevlerini tam anlamıyla üstlenmek zorundadır. Bu bir gerçekliktir. Yani bir sosyal sorumluluk anlamında değil, zorunluluk diyoruz biz buna. Yani evet. Sorumluluğun ötesinde bir tık daha ilerlediğimiz zaman zorunluluk. Zorunluluk tanımı içerisinde yani güvenlik kaygısı kadına erkek gibi at öğrenmeyi, atı yönetmeyi, atı kullanmayı, savaş teknikleri öğrenmeyi zorunlu kılmıştır. Hem sorumlu hem de zorunludur. Dede Korkut kendisi herhangi bir küçüğe nasıl bir hatun istersin sen evlenme çağına geldin diye sorduğunda o nasıl bir cevap veriyor? Ben ayaklanmadan o ayaklanmalı. Ben ata binmeden o ata binmiş yol gidiyor olmalı. Ben düşmana kılıç çekmeden o kellesini almış geliyor olmalı. Oğluna soruyor bunu değil mi? Ne demek bu? Yani o da diyor ki oğlum sen kendine eş değil senden önce giden hempa arkadaş arıyorsun. Yani sen bir kadın davranışından çok erkek gibi davranan bir kadın arıyorsun. Ne demekti? Neden böyle yaptın diye sorunca ben yokum o var diyor. Yani bu düşünce bütün Türklerde olan bir kültürel noktaya işaret ediyor. Dede Korkut'ta, Oğuzname'de ve bizim destani eserlerimizde, Oğuz Kağan Destanı ve Oğuzname türündeki eserlerde, nasihatname kültürümüzde sık sık şunu görüyoruz. Bu velayetname dediğimiz işte Hacı Bektaş Veli velayetnamesi gibi eserlerde oğula nasihat, kıza nasihat bölümleri vardır. Yani aile ile ilgili nasihatler vardır. Burada da biz nasihat kısmında oğlan veya kız olarak gençlere yapılan öğütler arasında gerçekten dikkat çekici unsurlar görüyoruz. Erkekten ne isteniyorsa kadından da o istenmiş. Kız ya da oğlan fark etmemiş. Bunun ciddi anlamda büyük hükümdarlar arasında da aynı şekilde görüldüğünü söyleyebiliriz. Mesela bizde çokça kullandığımız sultan lakabı nedense daha çok kadınlara verilmiştir. Değil mi? Sultan lakabı aslında hanedanın başı olan padişahın lakabıdır. Evet. Ama sultan asıl Murat kimdir? Deriz, değil mi? Sultan sözcüğünü Türk kültüründe en çok isim olarak erkeklere kadınlara mi veririz? Kadınlara veririz isim olarak. Şahıs ismi olduğunda kadın ismi olur hemen. Neden? Çünkü eski Türk kültüründe de böyleydi. Mesela kadın sözcüğü eski Türk kültüründe bulunan katundan gelmiştir. Katun. Katun sözcüğü hatun şekline dönüşmüştür İslamiyet sonrasında. Bir de kadın şekline dönüşmüştür. Yani katun sözcüğünden kadın sözcüğü ve hatun sözcüğü ikiye ayrılarak gelmiştir ve gelmektedir. Bugün hatun denilince başka bir anlamda kullanıyoruz. Kadın denilince de bir cins isim olarak kullanıyoruz. Sonuç olarak ikisinde de belli farklar var. Ancak kökenine indiğimizde katun kağanın eşidir. Kagatun yani kağanın yerine oturan hükümdar kraliçe anlamına geliyor. Kağanı onun oturağının ismidir. Yani tahtın eski Türklerde ismi kagani yani kağanı. Kağanın oturduğu tahta kagani denir. Bugün biz kağanı diye bir şey biliyoruz değil mi? Etnografya müzelerimizde olan o hani Kurtuluş Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde Şerife Bacı'nın mermileri yükleyip büyük at taarruza, cepheye çocuğuyla taşıdığı şeyi biliriz yani. Kaan'ı çokça kullanılan, yakın dönemlerimize kadar Türk kültüründe, göçebe hayatta bir ulaşım aracı, taşıma aracı. Kaan'ı Orta Çağ'da bütün kralların kullandığı bir araç türü aslında baktığımızda. Bizim han sözcüğü, katun ve kavatin sözcükleri, bunların hepsi aslında hükümdar ve onun eşi olarak sorumluluğu paylaşan bir aile yapısına da işaret etmekte. Türk kültüründe, tarihinde kadın denilince başa geçen beylerin eşleriyle birlikte başa geçiş törenlerinden bahsedilir. Mesela Göktürk Kağanlığı'nı ikinci defa kuran İlteriş Kağan'ın eşi İlbilge Hatun'la Tanrı'nın isteği üzerine "Milletim yaşasın, devletim yaşasın" diye İlbilge Hatun'la beraber Tanrı onu tahta oturttu diyor. Ne demek bu? Bakın orada İlteriş Kağan'ı tek başına anmıyor Orhun kitabesinde. Diyor ki millet yaşasın diye İlbilge Hatun'la beraber Kağanlığa oturttu. Yani hükümdar ailesiyle beraber milletin önünde örnek ve temsil anlamında da onların bir ailesinin, büyük ailenin parçası ve başkanıdır. Yani büyük aile diyelim buna. Göçebe Türk kültüründe boylar birliği vardır ve boyların birleşmesinden budun oluşur. Yani biz buna millet diyoruz bugün. Bodun ya da budun tabiri millete karşılık gelir. Milletin en büyük başkanı boylar birliğinin başkanı olan hükümdardır. Ve bu kişi İlteriş Kağan oluyor veya evet. Bilge Kağan oluyor. Onun eşi de işte Hatun oluyor veya İlbilge Katun oluyor. Peki İlteriş Kağan vefat ettiğinde yerine kim baktı? İlteriş Kağan seferdeyken ne oldu? Yerine İlbilge Hatun yönetti. Orduları yönetti. Tuğrul Bey, Selçuklu hükümdarı, bakıyoruz, evet, kendisi çocuklarını evlendirirken Karahanlı prensesleriyle nikahlıyor Sultan Alparslan'ı. Ardından Sultan Alparslan hempa arıyor oğlu Melikşah'a.
Hempa deriz, eş yani.
Hempa yani eş arıyor. Hı-hı. Eşi bir bakıyorsunuz Karahanlı hükümdarından yine alıyor. Onun ismi de Terken Hatun, diğerinin ismi de Terken Hatun. Terken Hatun karakterine baktığımız zaman Türk kültüründe çok ilginç ve cengaver bir karakter olduğunu görüyoruz. Yani Orta Asya'da yerleşik hayata geçtikten sonra da Türkler, İslamiyet sonrasında da göçebe hayattan gelen unsurları geliştirerek tekamül ettirdiler. Daha iyi ve kendi çağlarına göre güncellemiş halde yaşadılar. Atsa at, kılıçsa kılıç, savaşsa savaş. Eski Türk kültürü denilince bizim ismimiz, yani Türk isminin gittiği en eski yerlere kadar gidersek, biraz daha ataya inelim, daha eskiye inelim. Dinleyicilerimize bir işaret olsun, tavsiye de olsun. Tomris Hatun'un Tomris Han lakabıyla anıldığını bilelim. Tomris Kağan diye bir Alpertunga'nın torunu Tomris Han var. Tomris Hatun kendisi eşinin öcünü almak için, çocuklarının öcünü almak için Pers kralı, Hahameneşi kralı Kiros'la savaşır ve Kiros'un ordusunu mağlup eder. Ardından da Darius'u perişan eder. Darius'un ordusu üzerine bir ordu sevk eder. Yani iki büyük Pers ordusunu yenen kişi Tomris Hatun. Böyle bir karakterden bahsediyoruz. Hı hı. Tomris Hatun'un emrindeki birliklerin çoğunluğunun Türk kadın süvarilerden oluştuğunu biliyoruz. Yani ordusunun çoğunluğu kadınlardan oluşan bir hatundan bahsediyoruz. Peki beyler nerede? Onlar o kadar geniş bir coğrafyadalar ki bir kolu kadınlar yönetiyor, diğer kolu erkekler. Aynen. Yani seferin bir tarafına kadınlar gitmiş, oradan da hücum var, diğer tarafına erkekler savunmaya evet. gitmiş. Yani aynı anda millet, ordu millet olması geleneği bu işte. Yani milletin her parçası, kadın erkek ayırt etmeksizin millet olmuş, ordu olmuş ve savunma mekanizmasını devleti birlikte organize halinde savunmuşlar.
Hocam bunun, burada süremiz de çok kısaldı. Müsaadenizle hani yavaş yavaş sona doğru gelen evet, son iki dakikamızın içinde.
İşte bunların son temsilcilerini pek çok isim olduğu için yad etmek adına Anadolu erenlerinin ve gazilerinin çok tanıdığı simalardan birisi olan Ankara'da da kabri bulunan bugünkü Sincan ilçemizin Bacık kazasında köyünde Fatıma Bacı'nın anması.
Çoğu Ankaralı bilmez hocam. Evet, biz bunu bir kez hatırlatmış olalım sevgili dinleyicilerimize bir kez
Fatıma
daha.
Fatıma Bacı ahilerin liderlerinden, Anadolu Bacıları lideri, Ankara kolu lideri oluyor. Öncü bir kişi ve aynı zamanda Seyyid soylu, yani Hazreti Peygamber, İslam Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan geldiği kaynaklarda teyiden tekrar tekrar anlatılan bir isim ve Ankara'da. Osmanlı kayıtlarında da bunun nüfus kaydı, secere kaydı, her türlü isim kaydı bulunuyor. Ayrıca diğer az önce ifade ettiğim velayetname tarzı, menakıp tarzı eserlerde, edebi eserlerde de hakkında çok sayıda bilgi var. İşte Fatıma Bacı ile ilgili bugün güzel bir etkinlik. Tarihte ilk kez bir tarihsel karakteri, kahramanı, figürü, bir anayı vefa duygusuyla andık bilimsel bir ortamda, kültürel bir ortamda. Bunu da buradan sizin vesilenizle hep birlikte paylaşmış olduk.
Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür sizin de akıştaki konunuza şöyle baktığımızda Anadolu bacılarının öncülerinden Fatıma Bacı'ya dair tespitler başlığını görüyoruz. Evet. Çok güzel bir sunum olduğunu tahmin ediyoruz. Biz böyle küçük bir özetini belki sevgili dinleyicilerimize ulaştırmış olduk ama bu sempozyumun bir bildiri kitapçığı olacak mı? Bunu okuyabilir mi?
Evet. Bildiriler basacak. Belediye Kültür Dairesi yayımlayıp halka dağıtma sözü vermiş bulunuyor.
Ah, ne mutlu.
Bunları da bizden istediler. Bildirilerimiz hazır. Fatıma Bacı ismiyle bir kitap çıkacak.
Evet, çok kıymetli bir kitap. Evet. Çünkü bu ilk defa gerçekleşen, sizin de ifade ettiğiniz gibi, gerek Türkiye'de gerek hem de yerinde, bizzat Sincan'da, evet, onun doğduğu ve yaşadığı yerde, hani doğduğumu bilmiyorum, yanlış bir ifade kullanmış olmayayım ama Fatıma Bacı'nın secere kayıtlarının bulunduğu yer.
Doğru söylediniz. Aynı zamanda da doğduğu ve yaşadığı yer Fatıma Bacı. Böylece şunu ifade edebiliriz. Fatıma Bacı karakteri araştırıldıkça daha da çok bilgiler olduğunu hemen ifade edelim.
Evet, bu ilkiydi. Önümüzdeki yıllarda devamı muhakkak gelecektir hocam. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için çok çok faydalı bilgiler edindik yine her hafta olduğu gibi. Önümüzdeki haftada bakalım hangi konuyla sevgili dinleyicilerimize buluşacağız. Bugünlük bizden bu kadar olsun sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle olduğu için Altaylardan Balkanlara köşemizde. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzdaydı. Tarihimizdeki öncü kadınları konuştuk kendileriyle. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza aktardıkları için ve böylelikle programın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik öğretmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne bakan.